Ayrım 21.
Yazı atlığının üzerinden Percy Ward'un kanı çekilmiş yüzünün kendisine baktığını görünce çok kötü irkildi. Ölünün yüzünün alçıyla alınmış kalıbı, yanında da Baltazar'dan şöyle bir not. Ölünün yüzünün kalıbını çıkarma pervasızlığını gösterdim, umarım akıllılık etmişimdir. Percy Ward'un yüzü. Bazı bakımlardan ölüm bir surat asma hali gibi görünebilir. Montolif isteksizce boş inançları varmışçasına kalıba dokundu. Onu sağa sola itti. Eli hafif bir tiksinti duygusuyla ürperdi, birden ölümden korktuğunu anladı. Sonra zarfın durduğu dolaba sıra geldi. Masasına otururken titreyen baş parmağıyla zarfın acemi mührünü kırdı. Bu büyük terbiyesizliğin akla yatkın bir açıklamasını hiç değilse burada bulmalıydı. Derin bir soluk aldı. Sevgili David, bunu sana ayrıntılarıyla anlatmak için başladığın yarım düzine mektubu yırtıp attım. Yalnızca edebiyat yaptığımı anladım. Çevremde yeterince var zaten. Kararım yaşamımla ilgili. Paradoks. Çok üzgünüm dostum. Tam bir rastlantı sonucu hiç ummadığım bir yerde bana maskeleyinin Nesim'le ilgili görüşlerinin doğru, benimkinin yanlış olduğunu gösteren bir şey çıktı karşıma. Nereden öğrendiğimi sana söyleyemiyorum, söyleyemeyeceğim. Ama Nesim'in Filistin'e silah kaçırdığını, bir süredir kaçırmakta olduğunu artık çok iyi biliyorum. 7 numaralı belgede. Anımsayacaksın, anlatılan uygulamalara boğazına kadar batmış olan o gizli kaynağın o olduğu apaçık ortada. 341 numaralı gizli buyruk dosyası, haber alma servisi. Ama bu bulgudan çıkan daha basit ahlaksal sonuçlara dayanabilecek durumda değilim. Bu konuda ne yapılması gerektiğini biliyorum. Ama ne yaparsın? Adam benim dostum. Bu yüzden son. Ölüm. Daha derin olan başka sorunları da çözecek bir şey. Ah, kendimize ne sıkıcı bir dünya yarattık. Gizli dolaplar, karşı dolaplar balçığı. Bunun benim dünyam olmadığını yeni anladım. Okurken küfür ettiğini duyar gibiyim. Sorumluluklarıma böyle yan çizdiğim için kendimi çok aşağılık biri gibi hissediyorum. Ama gerçekte onların hiçbir zaman benim olmadıklarını biliyorum. Onlar senin sorumlulukların ve çok acı bulacaksın onları. Ama senin mesleğin bu. Benim bir türlü gönlümün razı olmadığı şeyi senin yapman gerek. Ben de görev duygusunun eksik olduğunu biliyorum. Ama Nesim'e oynadığı oyunların anlaşıldığını, haberin gerekli yere iletildiğini dolaylı olarak bildirdim. Elbet doğruluğu kuşkulu olduğuna göre sen bunu örtbas edebilir, unutabilirsin. Senin günah eğilimlerini kıskanmıyorum. Benimkilere gene de bir neden aramaya gerek yok. Yorgunum sevgili dostum. Yaşayanların dedikleri gibi çok bıktım. İşte bu yüzden. Kız kardeşime sevgilerimi söyler misin? Onu hep düşündüğümü. Teşekkür ederim. Seni seven dostun. L.P. Montolivin ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kaldı. Okurken renginin solduğunu duyumsamıştı. Sonra oturup alçı kalıbının yüzüne uzun uzun baktı. Dingin olduğu zamanlar Percy Ward'un yanay görünüşünden hiç eksilmeyen kendine özgü o küstahlık havası, öte yandan kafasında kımıldanan, her yana ışık saçan bir şimşeğin süngüleri gibi yanıp sönen saçma bir diplomatlık kızgınlığıyla inatla boğuşma. Avucuyla masaya vururken öfkeyle bağırdı. Budalalık bu, buz gibi budalalık. Resmi işiyle ilgili bir neden yüzünden hiç kimse kendini öldürmez. Bunları söylerken sözcüklerin saçmalığına lanet okudu. İlk kez kafası tam anlamıyla allak bullak olmuştu. Kafasının durulması için Telford'un daktiloyla yazılmış raporunu ağır ağır, dikkatli bir biçimde, sanki alıştırma ödeviymiş gibi sözcükleri söylerken dudaklarını kımıldatarak okudu. Percy Ward'un ölümünden önceki 24 saat içinde neler yaptığını anlatıyordu. Onu gören çeşitli kişilerin yazılı tanıklıkları vardı. Raporların kimileri ilginçti. Özellikle Percy Ward'un Al Akdar kahvesinde sabahleyin arak içip kruasan, ay çöreği yerken görmüş olan Baltazar'ınki. O sabah anlaşılan kız kardeşinden bir mektup almış, çok ciddi bir dalgınlıkla onu okuyormuş. Baltazar gelir gelmez mektubu hemen cebine koymuş. Tıraşsız ve solgunmuş. Baltazar'ın belleğinde kalan bir söz, belki de bir şaka. Dışında aralarında geçen konuşmada pek ilgi çekecek bir şey görünüyordu. Bir gece önce Percy Ward'un Melissa ile epeyce dans etmiş, onun evlenilebilecek biri olduğunu falan söylemiş. Bir şaka olsa gerekti diye ekliyordu Baltazar. Tümüyle aşkı konu olan bir kitaba başladığını söylemiş. Montolive gözlerini yavaş yavaş daktilo ile yazılmış sayfanın aşağılarına kaydırırken içini çekti. Aşk. Sonra tuhaf bir şeyle karşılaştı. Basılı bir vasiyetname kağıdı doldurup bırakmıştı Percy Ward'un. Yazınsal vasiliğini kız kardeşine veriyor. Öğretmen Darley ile sevgilisine 500 İngiliz lirası bırakıyordu. Buna nedense eski bir tarih koymuştu. Belki de günün tarihini unuttu. İki şifre görevlisinde tanık yapmış. Kız kardeşinin mektubu da oradaydı ama Telford incelik edip onu ayrı bir zarfa koyarak mühürlemişti. Montolive şaşkınlıktan başını sallayarak okudu. Sonra utançla cebine sıkıştırdı. Dudaklarını yaladı, kaşlarını iyice çatarak duvara baktı. Lisa. Çekinerek başını kapıdan uzatan Errol, şefinin yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla karşılaşınca çok şaşırdı. Kibarca geri çekilip hemen odasına gitti. Diplomatlığa yakışmayan bu durum karşısında çok sarsılmıştı. Tıpkı Telford telefon ettiği zaman hemen hemen aynı şeyleri duyan Montolive gibi. Tetik ve kaygılı bir biçimde masasına oturmuş düşünüyordu. İyi bir diplomat asla duygularını göstermemeli. Sonra sıkıntılı bir dalgınlıkla bir sigara yaktı. İlk kez büyükelçinin kolayca yıkılabilir biri olduğunu görüyordu. Bu kendisine olan saygısını bir dereceye kadar artırdı. Ne de olsa Montolive de bir insandı ama insan gene de şaşırıyordu. Üst katta Montolive de sinirlerini yatıştırmak için bir sigara yaktı. Zihni yavaş yavaş Percy Ward'un tatsız eyleminden, böyle bir yersizce atsızlığa dalıştan eylemin asıl anlamına kayıyordu. Onun getirdiği yeni bilgilere. Nesim. O anda kendi ruhunun büzülüp kasıldığını, içinde daha derin, daha anlaşılmaz bir öfkenin kabardığını duyumsadı. Nesim'e güvenmişti. İçinden bir ses neden diyordu. Böyle yapmaya hiç gerek yoktu. Sonra Percy Ward'un bu haince perendeyle aslında ahlaksal sorunun bütün yükünü Montolive'in omuzlarına yıkmıştı. Eşek arısı yuvasına çomak sokmuş, görevle akılla kişisel sevgi duyguları arasındaki o eski çatışmayı dürtüklemişti. Bütün siyaset adamları sırtlarında bu acı taşıdıklarını, yaşamlarının en güçsüz noktalarının bu olduğunu bilirler. Şu Percy Ward'un ne hınzır adammış diye düşündü. Neredeyse hayranlıkla. Omzundan yükün nasıl da kolayca silkiverdi. Böylesine bir kararın ayartıcı kolaylığı. Dünyadan elini çekmek. Acıyla ekledi. Leyla yüzünden Nesim'e inandım. Terslik üstüne terslik. Şimdi sigara içiyor ve gözlerini kırpmadan bakıyordu. Baltazar'ın acemi negatifinden Clea'nın sevecen ellerle çıkardığı o beyaz alçı yüzde. Leyla'nın oğlunun sıcak, yaşayan yüzünü görüyordu. Ravenna'daki bir duvar resminden fırlamış koyu, bulanık yüz çizgileri. Dostunun yüzü. Sonra düşündüğü şeyler kendi kendilerine fısıldadılar. Belki de her şeyin altında Leyla var. Girişkin onu yaralamak, onu öfkelendirmek amacıyla diplomatlar için gerçek dost diye bir şey yoktur demişti acımasızca. Onlar herkesi kullanırlar. Yani Montolive onun gövdesini, onun güzelliğini kullanmıştı ama şimdi gebe kalınca kendisini canlandıran nikotin yüklü oksijene sinirleri yatıştıracak, beynini açacak zaman vermek için soluğunu ağır ağır sonuna kadar dışarı veriyordu. Gözlerinin önünden sis kalktıkça yepyeni bir manzara görür gibi oldu. Çünkü rastlantı ve dostluk durumlarını Mısır'da geçirdiği tenisli, yüzmeli, at gezintili günlerden derlenmiş, sevgili takvimin üzerindeki her bir tarihi değiştirmemesi düşünülemeyecek bir şeyle karşı karşıyaydı. Hatta sıradan toplumsal alışkanlıklar ve zevkler dünyasına katılmak, yalnızlığının teadyum vitiasinden, yaşamdan bıkkınlıktan kurtulmak gibi basit hareketler bile bu yeni bilgiden çok kötü etkilenmişti. Dahası Percy Warden'ın paldır küldür onun kucağına yıktığı bilgileri ne yapacaktı? Kuşkusuz rapor edilmesi gerekiyordu. İşte bu noktada bir an duraklayabildi. Rapor edilmesi gerekiyor muydu? Mektupta verileri destekleyen hiçbir kanıt yoktu. Belki de tek ezici kanıt olarak bu ölüm vardı. Bir sigara yakıp şu sözleri fısıldadı. Ama ruh dengesi bozuktu. Hiç değilse bu acımasız bir gülümsemeye değerdi. Her şeye karşın siyasal işlerle görevli birinin intiharı pek rastlanmayan bir şey değildi. Rusya'da bir kabare dansözüne aşık olan o genç adam Grievous vardı. Yazara duyduğu dostluğa karşılık böylesine kötü bir kazık yediği için nedense çok içerliyordu. Çok güzel. Diyelim ki mektubu yaktı. Böylece de mektubun taşıdığı ahlaksal sorumluluğun yükünden kurtuldu. Bu işi yapmak çok basitti. Şu ocakta bir kibrit çaktı mıydı? Tamam. Kendisine sanki böyle bir açıklama hiç yapılmamış gibi davranmayı sürdürebilirdi. Ama Nesin böyle bir şeyin yapıldığını biliyordu. Hayır, kurtuluş yoktu. İşte şimdi görev duygusu ayağına uymayan bir ayakkabı gibi her adımda acıtmaya başlamıştı. Gözleri yarı kapalı, esmer yüzleri birbirine bakmayan, hiç konuşmadan, duygusuzca dans eden Justin'le Nesim'i düşündü. Onlar kendi gözünde şimdiden yeni bir boyut kazanmışlardı. İlkel bir duvar resmindeki duygusuz insan izdüşümleri. Belki onlar da bir görev ve sorumluluk duygusuyla savaşıyorlardı. Kime karşı? Üzüntüyle, belki de kendilerine karşı diye fısıldadı. Başını iki yana sallayarak. Bir daha asla Nesim'le göz göze gelemezdi. Birden her şeyi anladı. Bugüne kadar Nesim'in ince zekası ve Percy Warden'ın varlığı, aralarındaki kişisel ilişkinin zarar görmesini önlemişti. Yazar resmi ilişkiyi sağlayarak onları kişisel yaşamlarında özgürleştirmişti. İki adam resmi konularla uzaktan yakından ilgili hiçbir şeyi tartışmak zorunda kalmamışlardı. Artık bir daha aynı mutlu taban üzerinde karşılaşamazlardı. Bu bağlamda bile Percy Ward'un onun özgürlüğünü elinden almıştı. Leyla'ya gelince belki de anlaşılmaz suskunluğunun kendisiyle karşı karşıya gelememesinin nedenini burada araması gerekiyordu. İçini çekti, Errol'ı çağırmak için zile bastı. "Şuna bir göz atsanız iyi olur," dedi. Elçilik idari amiri oturup belgeyi yutarcasına okumaya başladı. Ara sıra başıyla onaylıyordu. Montolive boğazını temizledi. "Bana oldukça tutarsız göründü." Böyle dediği için anlamları apaçık sözlere gölge düşürmeye, kendi kafasında gizlice verdiği yargı konusunda Errol'ı etkilemeye çalıştığı için kendinden tiksindi. Errol ağır ağır iki kez okuyup mektubu masanın üstünden ona uzattı. Saygılı ve kararsız bir biçimde, "Oldukça şaşırtıcı," dedi. Mektupta iletilmek istenenler konusunda değerlendirmeler yapmak ona düşmezdi. Bu şefinin hakkıydı. Yardımcı olmak için çekine çekine "bana biraz tutarsız geldi" diye ekledi. Montolive sıkıntıyla yanıtladı. Ne yazık ki tam Percy Warden'dan beklenecek bir şey. Onunla ilgili başlangıçtaki öğütlerinizi dinlemediğim için şimdi üzülüyorum. Galiba ben yanıldım. onun uygunluğu konusundaki görüşlerinizde siz haklıydınız. Errol'un gözlerinde alçak gönüllü bir sevinç ışığı parladı. Gene de Montolive'e bakarken hiçbir şey söylemedi. Beriki, kuşkusuz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir süredir Hosnani'den kuşkulanıyordu diye ekledi. Biliyorum efendim. Ama burada söylenenleri destekleyen hiçbir kanıt yok. Sinirli sinirli iki kez mektubu hafifçe vurdu. Errol geriye yaslanıp burnundan soluyarak kararsızca, "Bilmiyorum, bana oldukça inandırıcı geldi," dedi. "Bunun bir rapora dayanak olabileceğini sanmıyorum. Ama elbette Londra'ya olduğu gibi bildireceğiz. Gene de ben bunu savcılığa verip araştırmalarına yardımcı olmak niyetinde değilim. Ne dersiniz?" Errol dizlerini iki yana salladı. Kurnazca bir gülümseme yavaş yavaş ağzına doğru ilerledi. Sakince, "Belki en iyisi onu Mısırlılara vermek, kendilerini ona göre ayarlamak isteyebilirler. Kuşkusuz daha sonra her şey daha somut bir durum alırsa bizim yapmak zorunda kalabileceğimiz diplomatik baskıya da gerek kalmaz. Hosnani'nin sizin dostunuz olduğunu biliyorum efendim," dedi. Montolive hafifçe kızardığını duyumsadı. Sertçe, "İş konularında bir diplomatın dostu yoktur," dedi. Bunu tam Pontius Platinus'un vurgusuyla söylediğini fark etti. "Haklısınız efendim." Errol ona hayranlıkla bakıyordu. "Hosnani'nin suçu kesinleşir kesinleşmez harekete geçmek zorunda kalacağız. Ama destekleyici kanıtlarımız yokken durumumuzun güçlü olmadığını bilmemiz gerekir. Memlik Paşa için onun pek İngiliz yanlısı olmadığını bilirsin. Düşüncem şu." "Evet efendim." Montolive durdu, vahşi bir hayvan gibi havayı içine çekiyor, kararını Errol'un onaylamaya başladığını hafif hafif sezinliyordu. Bir süre alacakaranlıkta sessizce oturup düşündüler. Sonra aktörce bir hareketle büyükelçi masasının üzerindeki lambanın düğmesine dokundu. Kararlılıkla, "Siz de onaylarsanız gerekli belgelerimizi toplayıncaya kadar bunu Mısırlılara vermeyeceğiz. Londra'ya gönderilecek. Gizli ve yetkili kişiye özel olarak, kuşkusuz. Resmi sıfatı olmayan, hatta ailesinden olan kişilere bile değil. Sırası gelmişken yakınlarına mektup yazma işini siz üstünüze alabilir misiniz? Bir şeyler uydurursunuz. Bunu size bırakıyorum," dedi. Gözlerinin önünde Lisa Percy Ward'un yüzü belirince yüreğine bir sancı saplandı. "Evet, burada dosyası var. Karısı dışında, yanılmıyorsam, Körler Enstitüsü'nde bir kız kardeşi olacak." Errol titizlik edip yeşil bir dosyaya başvurdu ama Montolive, "Evet evet, onu tanıyorum," dedi. Errol ayağa kalktı. Montolive ekledi. "Sonra hakkını yemiş olmamak için maskeliğine Kudüs'e bir suret göndermeliyiz. Öyle değil mi?" "Elbette efendim." "Şimdilik kararımız aramızda kalsın, olur mu?" "Peki efendim." Montolive alışılmışın dışında bir içtenlikle "Çok teşekkür ederim," dedi. Birden kendini çok yaşlı, çok güçsüz hissetti. Gerçekten de öylesine büyük bir güçsüzlük duyuyordu ki bacaklarının kendisini aşağıya, elçilik konutuna taşıyamayacağından kuşkulandı. "Yalnızca şimdilik." Errol izin isteyip çıktı, kapıyı bir dilsizin ciddiyetiyle yavaşça kapadı. Montolive büfeye telefon edip et suyuyla bisküvi istedi. Gözlerini maskla roman müsveddesinden ayırmaksızın çok acıkmış gibi yiyordu. İçinde hem derin bir tiksinti hem de sonsuz bir keder vardı. Hangisinin daha baskın olduğunu söyleyemezdi. Percy Warden'ın gene istemeyerek kendisini sonsuza kadar Leyla'dan ayırdığını düşünüyordu. Evet, bunu da yapmıştı. Belki de sonsuza kadar. Gene de o gece İskenderiye Ticaret Odası toplantısında Errol'un yazdığı nüktelerle dolu konuşmasını yapmış, oraya toplanan bankacıları akıcı Fransızcasıyla büyülemişti. Muhammed Ali Kulübü'nün görkemli yemek salonunda alkışların sesi gittikçe çoğaldı. Masanın ta öteki başında oturan Nesim ağırbaşlı, sakin bir konuşmayla ona yanıt verdi. Yemek sırasında Montolive dostunun kara gözlerinin birkaç kez kendisinkileri aradığını, sorarcasına baktığını fark etti. Ama ona yakalanmamaya çalıştı. Aralarında bir uçurum açılmıştı, ikisi de nasıl kapatacaklarını bilmiyorlardı. Yemekten sonra Holde paltosunu giyerken bir an için Nesim'le karşılaştı. Birden onunla Percy Worden'un ölümünü konuşmak için dayanılmaz bir istek duydu. Bu konu aralarına kaya gibi çakılmıştı. Sanki bedensel bir sakatlıktan, sanki gülüşünü çirkinleştiren eksik bir ön dişten utanırmış gibi utandı. Hiçbir şey söylemedi. Nesim de öyle. Kapının önünde ayakta durmuş, sigara içerek arabalarını bekleyen iki uzun boylu adamın neşeli, incelikli davranış ve konuşmalarında yüzeysel görünüşün gerisinde neler olup bittiğini belli edecek bir şey yoktu. Ama aralarına yani sakınımlı, katı yürekli bir bilginin varlığı girmişti. Bir kağıt parçasının üstüne karalanmış birkaç sözcüğün onları birbirlerine düşman etmesi ne tuhaftı. Daha sonra bayraklı arabasında arkasına yaslanıp güzel pirosunu içerek sarsıntısızca ilerleyen Montolive, benliğinin en derin köşesinin bir mısır mezarı kadar tozlanmış olduğunu, havasızlaştığını duyumsadı. Ne tuhaf! İnsan zihni böylesine derin şeylerin yanı sıra sığ şeylerle de uğraşıyordu. Bankacıları büyülemek konusunda gösterdiği başarının büyüklüğü onu çok sevindirmişti. Gerçekten de çok göz kamaştırıcıydı. Konuşmasının elden ele dolaşan kopyalarını yarınki gazetelerde yeni fotoğraflarıyla birlikte sözcüğü sözcüğüne yayınlanacağını biliyordu. Öteki elçiler her zamanki gibi onu kıskanacaklardı. Para değerini altına dayandırma konusunda neden hiç kimse böyle dolambaçlı bir biçimde genel bir açıklama yapmayı akıl etmedi? Bu coşkuyu yitirmemeye, kendini kutlama düzeyinde dikiş tutturmaya çabaladı ama boşunaydı. Elçilik yakında kışlık karargahına dönecekti. Leyla'yı görmemişti. Acaba onu bir daha görecek miydi?